Ayrım 36.
Dinle büyük ilerici. Dinle benim ambalajlanmış doğruları tüketmekten bir türlü vazgeçemeyen aziz dostum. Dinle de sana Ayar'ın Türk öyküsünü anlatayım. Zamandaşı olduğun Türk'ü patolojik bir vakaya indirgeyen yabancılaşmanın öyküsünü anlatayım. Ama bu kelimeyi değil, el olma ifadesini kullanacağım. Çünkü daha çarpıcı. Çünkü canım, ben senin bu sözcüğü her duyduğunda irkilmeni istiyorum, anlıyor musun? Çevireceğim bir materyalist gibi anlatacağım, evireceğim bir idealist gibi anlatacağım. Anlatacağım ve sen kooperatifi, SHP'yi, Şafağı, beni, büyük yalanı ve ihaneti anlayacaksın. Hiç beklemediğim bir patlamaydı, şaşırmış kalmıştım. Ne diyeceğimi bilemedim. Hasta yatağından kalktı, pencereye yürüdü. Yüzünü çok uzaklardaki Sultanahmet Camii'ne çevirdi. Almada al olaydın aney, Selvi'de dal olaydın diye söylendi kısık kısık. Bana göre yar mı yok aney, istedim sen olaydın, istedim sen olaydın. Ramazandı, az sonra şerefelerin ışıkları yandı, ben pusmuş oturuyordum. Neden sonra? Yabancılaşma insanın kendisini el gibi, yabancı gibi algıladığı patolojidir diye başladı. Bireyin dünyasını kendi adına biçimlendiremediği, kendisini kendisine el gibi gördüğü, eylemlerini kendi dışından dayatılan bir düzenin normlarına göre sürgüt ayarladığı durumdur. Eylemlerinin sonuçları kendisini çıkmaza sokar, benliğinden uzaklaştırır, kendisiyle olan iletişimini yok eder, kendisine duyduğu muhabbeti soğutur ama yine de boyun eğer, hatta tapar eylemlerine. Nasıl şey o öyle, delilik diye mırıldandığımı hatırlıyorum. Yüzüme şöyle bir baktı. Delilik tabii dedi Günay yavaşça. Fransızca'da karşılığı alien, İspanyolca'da aliendo, psikopattır. İngilizce'de deli doktoruna alienist denir. Bütünüyle yabancılaşma durumu cinnettir. Cinnet yani kişinin dünya ile bağlarının tümüyle kopması hali. Acı acı güldü. Yabancılaşma bilinen en eski patolojidir canım dedi. Marx kişinin kendi eyleminin kendisine el olan, kendisinden gayrı olan bir güç, kendisi tarafından yönlendirileceği yerde ona tepeden bakan ve karşı olan bir güç haline geldiği durumdur diye tanımlar. Tevrat, İncil, Kur'an üçlüsündeki karşılığı putperestliktir. Kur'an, yabancılaşmayı kendi istek ve tutkularını ilah edinmek şeklinde tanımlar efendim. Günay Rodoplu'nun beni uzaklardan yakınlara, yakınlardan uzaklara fırlattığını, savurduğunu daha önce de söylemiştim. O da farkındaydı tabii. Şaşırdın değil mi diye sordu sertçe. Yaygın söylemden farklı olarak putperestlik ile tek tanrılı dinler arasındaki fark, putperestlikte birden fazla tanrı olması değil, kişinin yabancılaşması, yani elleriyle inşa ettiği bir puta, kendi eyleminin sonucuna tapıyor olmasıdır, anlıyor musun? İnsanın kendi eylemi, putu, kendisine yabancı, ona tepeden bakan ve karşı olan bir güç haline gelir. Sınırsız yeteneklerini kullanabileceği onca şey varken kalkar bir put yapar, var olma nedeni diye o putu beller, onun önünde eğilir, ona tapar. İçini çekti. Put bir kere inşa edilmeye görürsün arkadaşım. İnsan hem kendisini hem de başkalarını, nesneleri algıladığı gibi algılamaya başlar. Kendisi kendisinden bağımsız olan bir şeydir sanki. Ortalıkta avara kasnak gibi dönenir durur artık. İnsansal zenginliğiyle, sonsuz yetenekleriyle teması kesilmiştir. Dünyanın sahibi olduğunu, dünyanın ondan sorulduğunu unutmuştur. Ne kendisini, ne de çevresini toparlayabilir. Yapıcı gücünü, insan olma keyfiyetini kayda hayat şartıyla bir puta devretmiştir. Bundan böyle kendisini, yaratıcı güçlerinin ve aklının aktif taşıyıcısı olarak değil, kendi dışındaki ve varlığını borçlu olduğunu vehmettiği güçlere bağımlı, yapabilecekleri sınırlı bir şey olarak algılayacaktır. Eylemlerini putu belirler, özgür iradesi değil. Özgürlüğünü bir illüzyondan, seçme hakkı bir sanrıdan ibarettir. İşin aslını asla öğrenemeyecektir. Çünkü kendisine eldir, başkalarına eldir. Gerçekliği değil, kendi yarattığı çarpıtmaları algılamaktadır. Çağdaş Batı toplumunda yabancılaşma tamdır. Günümüz Türkiye'sinde daha çeyrek var. Çeyrekten kastını sordum. Dörtte bir kadarımız henüz yabancılaşamadı, dedi Günay. Mecazi çeyrek. Kelime bulmakta zorlanıyormuş gibi ağır ağır konuştu. Yeşil elma, tarçın ve kekik kokan çeyrek bu çeyrek. Bizi bu ülkede çölden vahaya, vahadan çöle atan, şaşkına çeviren de bu çeyrek. Yerden yere vuran, umutsuzlukla umut, boyun eğmekle baş kaldırmak arasında bırakan, savuran çeyrek. Türk'ün Türkiye sevgi, nefret ilişkisi geliştirmesine neden olan çeyrek. Değer yargılarımızı karma karışık eden, ahlak kaosunu körükleyen, büyük yalana saygıyla biat ettiren çeyrek. Hayali ihracatçıyla ahi evran esnafını zamandaş kılan çeyrek. Şafak'la benim, Şiran'la senin, birden aklına gelmiş gibi duraladı, başını salladı. Murat Sökmenoğlu gibi haysiyet sahibi bir adamla Süleyman Demirel'i bir arada yaşamak durumunda kalmamız demek olan çeyrek. Dünya kuruldu kurulalı hiçbir ulus bizimki kadar hoyratça savrulmadı demek olan çeyrek. Yatağına dönmesini istedim, duymadı bile. İlk kez görüyormuş gibi Sultan Ahmet'i seyrediyordu. Türkiye'nin kavgası ayarla yerlinin kavgasıdır diye fısıldadı neden sonra. Ya biz ya onlar kavgasıdır. Ya Günay Rodoplu ya Şafak Özden kavgasıdır. Bana döndüğünde gözleri yaşlıydı. Ölümüne kavgadır dedi kısık kısık. Sustu, dudaklarını ısırdı. Söyledim işte. Yaşları yanaklarını buldu ama korkma dedi. Ne öldüren ben ne ölen Şafak. Şafak olacak. Onun öldüğünü ben görmeyeceğim. Günay'ı hiç böyle görmemiştim. Hiç bu kadar kararlı olmamıştı. Militan olmamaktan yakındığı günleri düşündüm, ne kadar yanılmıştı. Feryadının Şafak Özden'le olduğu kadar o günlerde bir ailenin bacasından içeri bomba atıp yarım düzine çocuğu öldüren PKK ile de ilişkili olduğunu hissedebiliyordum. Ama bağlantıyı kuramıyordum. Rodoplu'yu daha az tanıyan birisi, tavrını pekala da düş kırıklığına uğramış bir kadının duygusallığına, hatta hezeyanına verebilirdi. Ne ki aynı anda nefret, acıma, aşk, umut ve umutsuzluk içeren yüzüne bakarken ölüm sözcüğünü "Coup de grâce", merhamet darbesi anlamında kullanıldığını anlayıverdim. İç sömürgeciliğin kurbanları sizi yine de seviyorum diyordu. Çözmem gereken kavram put kavramıydı. Günümüz Türkiye'lisinin putu günümüzün toplumsal karakteridir dedi Günay. Topluma iyi uyarlanmış başarılı tip. Bir değil, beş değil, yüz binlerce milyonlarca Şafak Özden, Şiran Ören. Yüz binlerce milyonlarca yağmacı. Tülin'in dediği gibi bastıkları yerde ot bitmez. Para, şöhret, güç, sevgi, saygı, inanç, ideoloji, özen, rikkat, bilgi, hoşgörü ne varsa yağmalarlar. Türkiye insanı bu karakteri kendi elleriyle yaratır, boyun eğer ve tapar. Toplumsal karakteri, ulusumuzun insanlarının çoğunun paylaştıkları ortak kişilik yapısının günümüzdeki özü çekirdeği diye tanımlıyordu. Ancak günümüz sözcüğünü altını çizerek vurguluyordu. Toplumsal karakter zaman içinde değişirdi çünkü. İnsanımız artık yeşil elma, kekik ve tarçın kokan bir yiğit değil, besbelli diye mırıldandım. Cevap vermedi. Günümüzün Türk toplumsal karakterini anlamak için kapitalizmin gelişim süreci içinde batılı türdaşlarımıza ne oldu, ona bakmak lazım dedi. Malum türdaşlarımızla paylaşmadığımız niteliğimiz yoktur ve son tahlilde biz onların patolojisini ithal ederiz. Rodoplu o gün önce 16. yüzyıl batı insanının dünya görüşünü özetledi. Kapitalizm öncesi bu sürecin tanımlayıcı niteliği insanın sistemin merkezinde yer almasıydı. 16. yüzyıl insanı her şeyin ölçüsüydü. İlkel toplumlarda evrenin merkezi cemaattir diye anlattı. Cemaatin dışındaki her şey karanlıktır. Cemaatin bağımsız bir varlığı olduğu düşünülemez. O kadar ki her cemaatin kendisine mahsus bir tanrısı bile vardır. İşte bizim ülgenimiz Yahudilerin Yahovası gibi. Orta çağda evren çok daha büyümüştü. Artık sadece cemaati değil, dünyayı, gökyüzünü, yıldızları da içeriyordu. Ama dünya bu evrenin merkezindeydi. Yaratılışının nedeniydi. İlahi düzende herkesin bir yeri, önceden kararlaştırılmış bir konumu olduğu düşünülüyordu. Lord, lordtu, köylü de köylü. Lord'un köylülerinden hizmet talep etmesi tanrısal hakkıdır. Buna karşılık onları asgaride de olsa doyurmak ve korumakla yükümlüdür. Feodal sömürü karşılıklı sorumluluklar ve bir takım örfi kısıtlamalar çerçevesinde bir dayanışma içererek gelişir. Avrupalı türdaşlarımızın düşüncesinde dünyanın evrenin merkezindeki yerini kaybetmesiyle coğrafi keşifler aynı yüzyıllara denk düşerler. Durağan toplumu harekete geçiren, toplumsal hiyerarşiyi altüst eden 15. ve 16. yüzyıllardaki keşiflerdir. Seçkin lordun karşısına dikilen eski uşağı, yeni para babası Maganda'dan nasıl ürktüğünü, nasıl öfkelendiğini düşünebiliyor musun? Onlar da mı lahmacun yiyorlardı diye sordum. Onu bilmiyorum dedi Günay ciddi ciddi. Ama soğan koktukları, gecekondu yaptıkları kesin. Önce kilise arazilerini, sonra lordların topraklarını işgal ettiler. Antwerp gibi Avrupa'nın en güzel şehirleri böyle oluştu. Rodoplu, Avrupa insanının cemaatinden ayrı bir benliği olduğunu fark etmesinin aynı döneme rastladığını söyledi. İlkel bir cemaatin üyesi kendisini henüz birey olarak algılayamadığından ben biziz derdi, ben kimim sorusunun sorulabilmesi için feodalizmin yıkılması gerekti. Bireyselleşme kişinin mensubu olduğu klandan baş vermesiyle başlamış, bireyselleşme sürecinde aldığı mesafeyle doğru oranda bürümüştü. İzleyen 17. ve 18. yüzyılların kapitalizmi birey olduklarını keşfeden, klan bağlarını kopartan insanların siyasi ve ekonomik özgürlüklerine kavuşmalarının öyküsüdür diye anlattı. İnsanlar bu yüzyılda irasyonel otoriteye yani akılla kavranamayan otoriteye boyun eğmeyeceklerini haykırdılar. Bundan böyle kendileri gibi ölümlü lordlar için onların öngördükleri biçimde çalışmayacaklar, emeklerini emek pazarında ve özgür iradeleriyle imzaladıkları bir kontratla sermaye sahiplerine para karşılığı satacaklardı. Emeklerinin fiyatlarını da lord değil, serbest pazar belirleyecekti. Günay Rodoplu, Avrupa tarihinin bu noktasının dünyanın gelecek 500 yılını belirleyen bir nokta olduğunu düşünüyordu. Batılı türdaşımız kendisinin klanından ayrı ve farklı bir varlık olabileceğinin ayrımına varıp bireyselliğini tanımladığında dünya ve insanlarla yeni bir ilişki geliştirmek zorunda kaldı. Bu ilişki iki türlü gelişebilirdi. İlki, kendisini dünya ve diğer insanlarla bütünlüğüne, bireyselliğine zarar vermeden bağdaştırabilecek bir ilişki türüydü. Biyofilik, yaşamsever bir ilişki demek istediğini düşündüm. Evet dedi. Bir aşirete, klana, millete tapınma ilişkisi değil de parçası olunan, bir bütünle kurulan iyileştirici ilişki, sevgi ilişkisi. Sevgiyi kişinin kendi dışında birisi ya da bir şeyle kendi bütünlüğünü ve farklılığını bozmadan bütünleşmesi olarak tanımlıyordu. Kişinin iç dünyasını ortaya dökmesine izin veren iletişimdi, paylaşmaydı sevgi. Kişisel düzlemde örneğin Rodoplu'nun Rodoplu, Özden'in Özden olmasına izin veren ilişkiydi. İllüzyonsuz tarafların kendilerini ve başkalarını olduklarından farklı görmeye ya da göstermeye gerek duymadıkları ilişki türü diyordu. Toplumsal düzlemde bireyin çevreden farklılaşmasına izin veriyor, toplumunu olduğu gibi görmesini mümkün kılıyor, hatta teşvik ediyordu. Dayanışma, özen, sorumluluk, saygı, bilgi diyordu Günay. Eğer seviyorsan, sevdiğinin kadın ya da erkek sevgilinin, ulusunun, sınıfının, toplumunun, ideolojinin ne yaptığı, hangi yolda geliştiği seni ilgilendirecektir. Sen bir seyirci değilsin. Gelişmesinde, mutluluğunda aktif bir rol oynayacaksın, sorumlusun. İhtiyaçlarına, hele de dile getiremediği ihtiyaçlarına cevap vereceksin, saygı duyacaksın. Ona, onu isteklerin ve korkuların doğrultusunda çarpıtmadan nesnellikle bakacaksın. Onu tanıyacaksın. Özüne inecek, kendi yüreğini bütünleştireceksin. Zekanı değil, aklını kullanacaksın. Anlamaya, yüzeyin altında kalanı kavramaya, çekirdeği, gerçekliğin özünü bulmaya yöneleceksin. Sopalarını birbirlerine bağlayıp muzu düşüren maymun misali kısa vadeli bir amacın olmayacak. Bireyin dış dünya ile kurduğu ilişki ya böyle bir ilişki olacaktı ya da kişinin kendisinden daha büyük bir şeye sığınması şeklinde gelişecekti. Kendisinden daha büyük olan bu şey, kadın erkek bir başka birey, bir millet, bir aşiret, bir kavim, bir kurum, bir ideoloji olabilirdi. Bu tür ilişkide birey bütünün parçası olmaktansa bütünü kendisinin bir parçası haline getirmeye çabalar. Bunu da ona ya itaat ederek ya da tahakküm ederek gerçekleştireceğini sanar. Ama her iki durumda da özgürlüğünü, bütünlüğünü kaybeder. İtaatkar ya da mazoşistik kişilik ile tahakküm edici sadistik kişiliğin birbirlerini beslediklerini, birbirlerinin sırtından geçindiklerini anlıyordum. Köleler ve firavunlar. Son tahlilde ikisi de aynı düzene mahkumdurlar. İkisi de örtülü ya da açık bir düşmanlıkla sarıldıklarının farkındadırlar. Daha da kötüsü, dedi Günay, düşmanlarla sarılmış olduğu duygusunun üstesinden gelebilmek için daha da çok itaata ya da daha da çok hükmetmeye yöneleceklerdir. Ne ki sonuç her zaman yenilgidir. Kişi dünya ile bağdaşacağım derken bütünlüğünü kaybeder. Mesela alkışlanmak istediği için alkışlayıcılara gitgide ve daha çok bağımlı olur. Mesela hükmettiği ailesi aşireti klanı olmadan yapamaz. Mazoşistik kişilik ile sadistik kişilik sonunda aynı kapıda buluşurlar. Biri kendisinden üstün bulduğuna sığınır, öteki de alçak bulduğuna. Her iki durumda da bağdaşma yoktur. Bağdaşma ben bilinci gerektiriyor. Kişinin ayrı bir benliği olduğunun bilincine erişmesini gerektiriyor. Üyesi olduğu klandan baş vermesini gerektiriyor. Yabancılaşmamış insan, ailesinin, aşiretinin, klanının, kliğinin, hatta çağının kölesi olmayan, tam tersine, onlardan biri olduğunun bilinci içinde onlara hayat veren, onları oluşturan insandır. El olmamanın, dünya ile yapıcı teması sürdürebilmenin koşulu, kişinin kendi eylemini kendisine yabancı bir güç olarak algılamaması, kendisinin yönlendirdiği, egemen olduğu, kendisinden yana bir güç olduğunun farkına varmasıydı. Ne ki batılı türdaşlarımız bunu becerememişlerdi. Çünkü Tanrı'yı terk ettiler ama yeni bir put yapıp buna boyun eğdiler, dedi Günay. Bu put 19. yüzyılda iş, üretim ve pazardı, 20. yüzyılda büyük makine oldu. 19. yüzyıldan itibaren Avrupalı'nın toplumsal karakteri değişikliğe uğradı diye anlattı Rodoplu. İnsan her şeyin ölçüsü olmaktan çıktı, onun yerine iş, üretim ve pazar yerleşti. Yeni put önce Hristiyanlıktan kurtulmayı gerektiriyordu. Ancak batılı türdaşımız için Hristiyanlıktan vazgeçmek, kendisinden vazgeçmekle eş anlamlıdır. Çünkü kitaplı dinlerin vaaz ettiği Tanrı belirli bir kalıpta dondurulamaz. Tanrı'nın suretinde yaratıldığı için insan da dondurulamaz, bir nesne şey olarak algılanamaz. Üç büyük dinde nihai amaç insanın serpilmesi, mutlak kemale erişmesiydi. Şeriatinin demesiyle bu, ne bilim tarafından inançtan ne de inanç tarafından bilimden alıkoyunmamak, çevre tarafından biçimlendirilmektense çevreyi biçimlendirecek şekilde donanmak demekti. Bu bağlamda tek tanrıcılıkla putperestlik arasındaki kavga, yapıcı ve yabancılaşmış yaşam arasındaki kavgadır. Ancak bir taraftan bakıldığında da dinler serpiliyorlar gibi görünüyordu. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin dindarlığı doların üzerindeki "In God We Trust" Tanrı'ya inanırız söylemiyle günlük emisyon hacmine eşit sayıda tekrarlanır, dedi Günay. Kiliselerdeki nikah törenlerinin ihtişamı Türklerin burnunu sızlatalı nicedir. Ama aslında olan nedir biliyor musun? Bir Amerikalı düşünürün dediği gibi din vitrinlerde teşhir edilen mallardan birinden ibarettir. Laik batı insanın varoluşuna ilişkin temel sorunları bir kenara bıraktık diye dertleniyor. Hayatın anlamını, sorunların çözümünü bir yere bıraktık. Ömürlerimizi kârlı bir sahaya yatırmak, çok büyük sorunlar çıkmadan geçiştirmek istiyoruz. Tanrı'ya inandığını söyleyen çoğunluk Tanrı'nın varlığını çantada keklik misali kabullenir. İnanmayanlar için de yokluğu çantada kekliktir. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Yani ne varlığı ne de yokluğu umursanır. Bu umursamazlık hali dini ya da psikolojik sorunlar filan da yaratmaz. Anlatım yerinde ise Tanrı'nın varlığı da kişinin kendisinin varlığı da gündemden kalkar. Tanrı uzak bir kainat AŞ'nin yönetim kurulu başkanına indirgenir, oradadır. Deyiş yerinde ise büyük orkestrayı o yönetir ama müzisyenlerin o olmasa da müzik yapabileceklerini hep hissedersin. Amerika'nın çok ünlü bir papazını Billy Graham'ı hatırlattı. Adam Her pazar dini yayınlar yapan televizyonlarda vaizler verirdi. Müthiş bir reklamcıydı. Dünyanın en mükemmel mamulünü, Tanrı'yı satıyorum. Neden bir deterjana yapılan tanıtma faaliyeti ona da yapılmasın derdi. Bir de Şen diye biri vardı, Piskopos Şen. Adam sahte mesihlere ilişkin bir vaazında, eğer gelen mesih olsaydı o zaman Tanrı'nın en azından onun geldiğini bizlere ilan etmesi gerekirdi. Otomobil üreticileri yeni bir model çıkaracaklarını ilan ederler ama deyivermişti. Tanrı'nın kimlerle özdeşleştirildiğini görüyor musun? Batı'da 20. yüzyılda yaşanan Rönesans'ın tek tanrıcılığın karşılaştığı belki de en büyük tehlike olduğunu söylüyordu Günay. Tanrı bu yüzyılda ilk kez patron tanrı, iyi bir iş ortağı olsun diye dua ile borçlandırılan tanrı olmuştu. Çağdaş batılı kitaplı dinlerden hiçbirisiyle uzlaşamaz. Papazlar ve hahamlar ne kadar bağırınırlarsa bağırınsınlar, kiliseler ve sinagoglar çağdaş batı toplumunun yabancılaştırıcı güçleri yanında yer alırlar. Bütün yaptıkları insanları tümüyle din dışı bir sistemde iyi bir Hristiyan ya da Yahudi olarak yaşadıklarını inandırmaktır. Bu anlamda afyonluk görevini gerçekten iyi yürütürler. İnsanlar büyük makinenin yani çağdaş putperestliğin farkına varamazlar. Bunun farkına varmadıkları için de en dindar hallerindeyken küfre girdiklerinin farkında değillerdir. Tanrı'nın ölümü en çok kapitalizmin işine yaramıştı. Ne kadar ironik değil mi dedi Günay. Ne diyeceğimi bilemedim. Bak şöyle dedi. İnsanı bir şeye indirgeyen yabancılaşma, emeği sermayenin satın aldığı herhangi bir mala dönüştürdü. Emek, putperest Yunan-Roma geleneğinde jus utendi et abutendi, kullanmak ve tüketmek üzere kullanıldı. Kullananın yani işverenin ödeyeceği ücret dışında bir sorumluluğu yoktu. Ve bu ücret pazar tarafından kararlaştırılıyordu dedim. Anlamaya başlıyordum galiba. Aynen. Emeğin fiyatını biçen soyut ve tabiatıyla sorumsuz bir pazar ekonomisinin, putperestlerin, insana ayar olanın, dünya ile sadomazoşistik ilişki kuranların nasıl işine gelmiş olabileceğini düşünebiliyor musun? Yüzbinlerce insan işsiz ve açlık noktasında salar, bu onların şanssızlığı, yeteneksizliği ya da düpedüz dua kanunu şeklinde açıklandı. Hazreti İsa'nın mazlumları artık kutsanmış değillerdi. Dünyanın da onlara kalacağı yoktu. 19. yüzyıl kapitalizminin tanımlayıcı niteliği, işçinin zalim bir biçimde sömürülüyor olmasıdır. Hak, haksızlık gibi kavramlar adam akıllı köhnemişti. İzleyen orman kanununa Darwin gibi enteller bir de kulp taktılar. Güçlünün ayakta kalması, zayıfın telef olması, doğanın temel kanunuydu.